Ayrım 23. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 3. cilt Sinan Meydan. Sayfa 306. Demir yollarıyla sömürülen devlet Osmanlı. Osmanlı Devleti yetersiz ulaşım ağını biraz olsun iyileştirmek için Tanzimat döneminde yol ve köprüler nizamnamesini çıkarmıştır. C. Orhan Tütengil, İçtimai ve İktisadi Bakımdan Türkiye'nin Karayolları, İstanbul 1961, sayfa 17. Osmanlı'da demiryolu inşa etme düşüncesi de ilk kez Tanzimat döneminde gündeme gelmiştir. İsmet Ergün, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında ulaştırma sektörü, Ankara 1985, sayfa 69. Bu doğrultuda 1865'te Nafia Nezareti kurulmuştur. Padişah Abdülmecid'in odasının duvarlarını Liverpool-Manchester treninin değişik görüntüleri süslemiştir. Padişah, benzer trenlerin kendi ülkesinde de hizmet vermesini istemiştir. 1860'ta Abdülmecid'in nazırlarından Ali ve Fuat Paşalar bir demiryolu programı hazırlamışlardır. Bu programa göre Balkan Yarımadası'nın bir ucundan öteki ucuna gitmesi planlanan bir demiryolu, İstanbul ile Tuna arasında ulaşımı sağlayacak, İstanbul'u Viyana ve Paris'e bağlayacaktır. Bu plana göre İstanbul ve Bağdat arasında da bir hat döşenecektir. Fakat böylesine büyük bir projeyi başarmak için Osmanlı Devleti'nde ne gerekli mali kaynak ne de teknik eleman vardır. Paul Imbert, Osmanlı İmparatorluğu'nda Yenileşme Hareketleri, İstanbul 1981, sayfa 68. Padişah Abdülaziz'in demir yolları konusundaki istekleri doğrultusunda hareket eden Sadrazam Ali Paşa, Osmanlı'yı Avrupa'ya bağlayacak bir demir yolu için harekete geçmiş ve Nafia Nazırı Davut Paşa'yı batılı ülkelerin finans çevreleriyle temas kurmak üzere Avrupa'ya göndermiştir. Yine Padişah Abdülaziz 1871 yılında Osmanlı Asya'sında demir yolu yapımı düşüncesiyle bir irade yayımlamıştır. Gerçekleştirilmesi düşünülen ana hat İstanbul-Bağdat arasındadır. Demiryolu yan hatlarla Karadeniz ve Akdeniz ile Basra Körfezi'ne bağlanacaktır. Bu projenin devlet tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Ağustos 1871'de inşaata başlanmış ancak inşaatın çok yavaş ilerlemesi üzerine Abdülaziz, 1872 yılı Şubat'ında Alman mühendis Wilhelm von Pressel'i Asya Osmanlı Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne getirip planları doğrultusunda bir demiryolu projesi hazırlamakla görevlendirmiştir. Pressel'in padişahın istekleri doğrultusunda hazırladığı ayrıntılı demiryolu projesi başlangıç noktası olarak İstanbul'u almıştır. 4670 kilometreyi bulan bu proje Haydarpaşa'dan başlayıp Ankara, Sivas, Musul, Bağdat üzerinden Basra'ya ulaşacaktır. Osmanlı Devleti'nin bu projenin altından kalkamayacağı ortadayken inşaata başlanmışsa da 1875'te Osmanlı maliyesinin iflas etmesiyle Pressel'in projesi de rafa kaldırılmıştır. A.D. Novicev, Osmanlı İmparatorluğu'nun yarı sömürgeleşmesi, Ankara 1979, sayfa 32. Paul Lambert, Osmanlı İmparatorluğu'nda yenileşme hareketleri çeviren Adnan Cemgil, İstanbul 1981, sayfa 68. Murat Özyüksel, Anadolu ve Bağdat Demiryolları, İstanbul 1988, sayfa 15 ila 17. Osmanlı Nafia Nazırı Hasan Fehmi Paşa, 26 Haziran 1880'de Sadrazam'a Anadolu'da demiryolu yapımı konusunda bir layiha sunmuştur. Paşa bu layihasında Konya, Adana, Halep ve Fırat'ın sağ kıyısının izlenmesini, bu yolun yapımının tek bir şirkete değil de çeşitli milletlere ait şirketler arasında dağıtılmasını önermiştir. Novicev, adı geçen eser, sayfa 21. Hasan Fehmi Paşa, Osmanlı Asya'sını baştan başa kat edecek olan bu projede iki ana güzergah üzerinde durmuştur. Bu güzergahlardan birincisine göre demiryolu İzmir, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Ankara, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Musul'dan geçip Bağdat'a ulaşacaktı. İkinci güzergah ise İzmir, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya, Adana, Halep, Ambarlı'dan Fırat'ın sağını izleyerek Bağdat'a ulaşacaktı. Celal Dinçer, Osmanlı vezirlerinden Hasan Fehmi Paşa'nın Anadolu'nun bayındırlık işlerine dair hazırladığı layiha, belgeler cilt 8, 1968-1971, sayı 9 ila 12, sayfa 152 ila 163. Yine Osmanlı devlet adamlarından Ferik Necip Mehmet Paşa'nın Anadolu'da demiryolu yapılmasına dair çok ayrıntılı bir projesi vardır. Ancak bu projede hayata geçirilememiştir. İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman nüfuzu, İstanbul 1983, sayfa 94-95. Osmanlı Devleti'nde demiryolu yapımı esas itibarıyla 2. Abdülhamit döneminde Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulmasıyla başlamıştır. Bu dönemde Anadolu Demiryolları 1888, Bağdat Demiryolu 1889, Yafa-Kudüs Demiryolu 1889, Selanik-Manastır Demiryolu 1890, Beyrut-Şam Demiryolu 1890, Selanik-İstanbul Demiryolu 1892 inşa edilmiştir. Osmanlı Devleti yeterli teknoloji, bilgi, teknik eleman ve sermayeye sahip olmadığı için Tanzimat döneminden itibaren gündemde olan bu demiryolu projelerini kendi imkanlarıyla bir türlü hayata geçirmeyi başaramamıştır. Birkaç küçük deneme başarısızlığa uğrayınca da hemen emperyalist Batı'dan yardım istemiştir. Hicaz demiryolu dışında Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen demiryollarının tamamı yabancı sermaye tarafından gerçekleştirilmiştir. Dış borçlar hariç 1890'da Osmanlı Devleti'ndeki yabancı sermayenin %41'i demiryolu yapımlarında kullanılırken bu oran 1914'te %63'e çıkmıştır. Yine 1890'da toplam demiryolu yatırımlarındaki sermayenin %18,8'i Fransız, %50,6'sı İngiliz, %22,4'ü Alman ve %8,2'si diğer ülkelere aitken 1914'te %49,6'sı Fransız, %9,8'i İngiliz ve %36,8'i Alman ve %3,8'i ise diğer ülkelere aittir. Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı sermaye, sektörlere ve sermayeyi ihraç eden ülkelere göre dağılımı 1854-1914, ODTÜ Gelişme Dergisi Özel Sayı Ankara 1978 sayfa 143-144. Görüldüğü kadarıyla başlangıçta ağırlıklı olarak İngiliz sermayesiyle gerçekleştirilen Osmanlı demiryolları daha sonra Fransız ve Alman sermayesiyle yapılmıştır. 19. ve 20. yüzyılda hala Orta Doğu'ya sahip olan Osmanlı Devleti'nin topraklarında demiryolu inşa çalışmaları emperyalist güçlerin Osmanlı'ya sızma mücadelesinin en etkili yolu haline gelmiştir. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin demiryolları Osmanlı'nın çıkarlarına göre değil, aralarında önemli rekabet olan emperyalist devletlerin ekonomik, siyasi ve askeri çıkarlarına göre şekillenmiştir. Ekonomik yönden çok güçsüz olan Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin sömürgeci demiryolu imtiyaz sözleşmelerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Bu bakımdan demiryolu yapımı Osmanlı Devleti'nin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmesini sağlamaktan çok Osmanlı'nın dışa bağımlılığını arttırmıştır. Cihan Duru, Kemal Turan, Abdurrahman Öngeoğlu, Atatürk Dönemi Maliye Politikası 1, Ankara 1982 sayfa 150. Osmanlı Devleti topraklarına önce oryantalizmin, sonra da emperyalizmin vagonları gelmiştir. 1860'ta Belçika Kralı II. Leopold İstanbul'u ziyaret etmiştir. Kral Leopold, o dönemde henüz emekleme dönemindeki Belçika'nın hasta adam Osmanlı'nın mirasından pay alıp alamayacağını görmek için İstanbul'a gelmiştir. Çok geçmeden bunun en kolay yolunun Osmanlı topraklarında demiryolu yapmak olduğunu anlamıştır. Nitekim doğunun gizemlerini görmek için servet ödemeye hazır batılı aristokratları Paris'ten alıp oryantalizmin kalbi İstanbul'a taşıyan Orient Ekspresi bir Belçikalı hayata geçirecektir. 1870 yılında Belçikalı Georges Nagelmakers yolcularını Paris'ten alıp Orta Avrupa ülkelerine pasaport kontrolünden geçirmeden İstanbul'a ulaştıracak Orient Ekspresi kurmuştur. Paris-İstanbul arasındaki demiryolunun tamamlanmasının ardından ilk yolculuk 1883'te başlamıştır. Orient Express Tarihi Trend, NTV Tarih, Sayı 9, Ekim 2009, Sayfa 52. Dönemin en lüks trenlerinden biri olan Orient Express, bir taraftan trende yolculuk yapan Batılılara üstünlüklerini, zenginliklerini hatırlatırken, diğer taraftan Doğululara geri kalmışlıklarını, fakirliklerini hatırlatmıştır. Orientalizmin vagonları İstanbul'a 1883'te ulaşır. Batı'nın paralı çocukları, fakir Osmanlı topraklarını vagon litslerinden esneyerek seyrederler. Krallar, devlet adamları ve ünlü sanatçılar, Doğu egzotizmini bu trenle zirveye taşır. Adı geçen makale, sayfa 51. Orientalizmin pahalı, süslü vagonlarından sonra, emperyalizmin kara, kömür kokan vagonları boy göstermiştir Osmanlı topraklarında. İngiltere ve diğer batılı ülkelerle imzalanan 1838 tarihli Balta Limanı ticaret anlaşmasından sonra yabancı şirketler Osmanlı'dan demiryolu imtiyazı almak için birbirleriyle yarışmaya başlamıştır. Çünkü bilindiği gibi Balta Limanı ticaret anlaşması hem gümrük duvarlarını düşürüp yabancı malların büyük miktarlarda ithalatına kapı aralamış hem de İç piyasada mal dolaşımı konusunda yabancı tüccarlara yerli tüccarlardan çok daha geniş ayrıcalıklar getirmiştir. Bu nedenle emperyalist Batı, İngiltere'nin Hindistan'a yaptığı gibi Osmanlı ham maddelerini kendi fabrikalarına, kendi ürünlerini de Osmanlı pazarlarına daha çabuk ve daha hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için bir an önce Osmanlı topraklarında demir yolu inşa etmenin yollarını aramıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk olarak 1851 yılında Mısır valisi Abbas Paşa, İskenderiye ile Kahire arasında bir demir yolu yaptırmak istemiş ve bu demir yolunun yapım imtiyazını İngilizlere vermiştir. Chesney adlı İngiliz subayın girişimleriyle demiryolu inşasına başlanmıştır. 1854'te işletmeye açılan İskenderiye-Kahire demiryolu 1905'te 4400 km uzunluğuna erişmiştir. Ki adı geçen makale sayfa 43. İskenderiye-Kahire hattı Osmanlı toprakları içinde yapılan ilk demiryoludur. 1854'te Mısır'da inşa edilen İskenderiye-Kahire hattından sonra demiryolu inşa projeleri Avrupalı sömürgeci devletlerin çıkarları doğrultusunda gelişmiştir. Osmanlı Devleti'nin Avrupa topraklarında yapılan ilk demiryolu Köstence-Cernavoda arasındaki 66 kilometrelik bir hattır. 1856'da imtiyazı İngilizlere verilen Köstence-Cernavoda hattı, bu bölgeden İngiltere'ye yapılan hububat ihracatını ucuzlatmak üzere döşenmiştir. Bu hat, İngiliz sanayi ürünlerinin bölgeye girişini kolaylaştırmanın yanı sıra ayrılıkçı milliyetçi hareketlenmelere de yol açmıştır. Görülen o ki, emperyalizm demir ağları ile bir taraftan Osmanlı'dan ekonomik çıkarlar elde ederken, diğer taraftan Osmanlı'daki ayrılıkçı hareketleri körüklemiştir. Nitekim demir yollarının ilk girdiği bölgeler, ayrılıkçı ulusal hareketlerin en çok geliştiği bölgeler olmuştur. Şevket Pamuk, Osmanlı ekonomisinde bağımlılık ve büyüme, İstanbul 1994, sayfa 36 ki adı geçen makale sayfa 43. Köstence Cernavoda hattından sonra Karadeniz kıyısında Varna limanı ile Tuna üzerindeki Rusçuk kenti arasında yapılması düşünülen bir demiryolunun imtiyazı yine İngilizlere verilmiştir. Ahmet Onur, Türkiye Demiryolları Tarihi, İstanbul 1953, sayfa 12. Bu yollar sayesinde İngilizler ülkelerine yapılacak hububat sevkiyatının daha ucuza gelmesini amaçlamıştır. Osmanlı Devleti, Rumeli demir yollarının yapımı için de yine emperyalist batılı ülkelere başvurmuştur. 1855 Ekim'inde basın aracılığıyla Avrupa sermaye çevrelerine bir çağrıda bulunan hükümet, İstanbul-Belgrad arasında bir demir yolu yaptırmak istediğini, bu amaçla Avrupa'nın tecrübe ve sermayesine ihtiyaç duyduğunu ve ilgileneceklere gerekli kolaylığı göstereceğini duyurmuştur. Bu çağrıya yanıt veren İngiliz parlamenteri Labro, 22 Aralık 1856 tarihinde Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'ya gönderdiği bir mektupta, Tuna, Karadeniz ve Akdeniz ile Rumeli'nin belli başlı şehirlerini İstanbul'a ve birbirine bağlayacak bir demiryolunun sağlayacağı avantajlardan söz etmiştir. Osmanlı Devleti, Rumeli demiryolları imtiyazını Belçikalı banker Baron Hirsch'e vermiştir. 2000 kilometrelik bu demiryolu 7 yılda inşa edilecek, ana hat İstanbul, Çatalca, Edirne, Harmanlı, Sofya, Niş güzergahından geçecek ve Dede Ağaç, Yanbolu ve Selanik şube hatlarına bağlanacaktır. Adı geçen eser sayfa 16. Rumeli Demiryolları işletme şirketini kuran Hirsch, 1870'te başladığı inşaatı 1872'de bitirmiştir. Rumeli Demiryolları, Avusturya demiryollarına bağlanamadığı için Avrupa'dan kopuktur. Bu bağlantı ancak 1888'de gerçekleştirilmiştir. İsmail Yıldırım, Cumhuriyet döneminde demiryolları 1923-1950, Ankara 2001, sayfa 10-11. Hirsch, Rumeli demiryollarını inşa ederken kelimenin tam anlamıyla Osmanlı'yı dolandırıp çok ciddi miktarlarda haksız kazanç elde etmiştir. Profesör Vahdettin Engin bu konuda şu ilginç bilgileri vermiştir. Rumeli demiryollarının yapımı için itibari değeri 400 frank olan 1 milyon 980 bin adet ikramiyeli tahvil çıkarılmıştı. Bunların faiz ve ikramiyeleriyle devlete senelik maliyeti 28 milyon frank tutarındaydı. 1 milyon 980 bin adet tahvil itibari değeri üzerinden satılsaydı 1 milyon 980 bin çarpı 400 eşittir 792 milyon frank gelir elde edilecekti. Halbuki Baron Hirsch, tahvilleri devletten kendisi tanesini 128,5 franktan satın almıştı. Bu durumda devletin hazinesine giren para 1 milyon 980 bin çarpı 128,5 eşittir 254 milyon 430 bin frank olmuştur. Yani devlet tahvil satışından 792 milyon kazanacağına sadece 254 milyon 430 bin frank elde edebilmiştir. Görüldüğü gibi emisyon oranı %32 nispetindedir ki Osmanlı mali tarihinde bu derece kötü şartlarda yapılmış başka bir borçlanma örneği yoktur. Bununla beraber Rumeli demiryollarının devlete maliyeti aslında çok daha büyük boyutlardadır. Şöyle ki 17 Nisan 1869 tarihli mukaveleye göre Rumeli demiryolları için devlet senede kilometre başına 14 bin frank ödeyecekti. Bu durumda 2000 kilometre demiryolu için devletin senede ödemesi gereken miktar 14 bin çarpı 2000 eşittir 28 milyon frank olmaktaydı. Yine aynı mukavele hükmünce bu miktar 99 yıl boyunca ödenecekti. Dolayısıyla Rumeli demiryollarının devlete asıl maliyeti 28 milyon çarpı 99, o da eşittir 2 milyar 772 milyon frankı bulmaktadır. Bu rakama ayrıca devletin inşasına başlayıp da bitiremediği hatlara yapılan harcamalar, çeşitli şose yol harcamaları, istimlak masrafları, depo ve antrepo yapımı için sarf edilen harcamalar eklenebilir. Bu şekilde Rumeli demiryollarının devlete olan maliyeti ortalama bir rakamla 2 milyar 800 milyon franka ulaşmaktadır. İşte Osmanlı Devleti 1279 kilometre demiryolu karşılığında böyle ağır bir yükün altına girmiştir. Üstelik hatlar teslim alınamayacak kadar kötü inşa edilmiştir. Bu işten Baron Hirsch'in elde ettiği kazanca gelince, Baron Hirsch, Rumeli demiryolları imtiyazını almadan önce kasası boş, itibarı ise düşük bir bankerdi. Fakat demiryolu imtiyazını aldıktan sonra Avrupa'nın sayılı zenginleri arasına girmişti. Bir başka ifadeyle bu iş kendisini tam manasıyla ihya etmişti. Baron Hirsch yaptığı hatların kilometresi için devletten 200 bin frank alıyordu fakat inşaatın büyük kısmının yapımını müteahhide devretmişti ve yaptığı ödeme kilometre başına 100 bin franktı. Ayrıca kendisinin inşa etmiş olduğu Edirne Sarımbey bölümünde de kilometre başına masrafı bu miktarı geçmemişti. Dolayısıyla Baron Hirsch'in sadece inşaattan kazancı kilometre başına 100 bin frank olmuştur. Bu kazanç hatların tamamı için 1279 çarpı 100 bin, o da eşittir 127 milyon 900 bin franktır. Baron Hirsch'in kazancı bunlarla da bitmemektedir. 18 Mayıs 1872 tarihinde yenilenen mukavele gereğince inşa edeceği hatların kilometresi için kendisine 72.727 frank ödenmesi kararlaştırılmıştı. Dolayısıyla ödenecek miktar 72.727 çarpı 1279 eşittir 93 milyon 17.833 frankı buluyordu. Baron Hirsch bu miktarı da peşin olarak almıştır. İşletme şirketiyle 14 Ağustos 1869 tarihinde yapılan anlaşmaya göre Osmanlı Devleti'nin bir bankada biriktirmiş olduğu 13 milyon frankın 18 Mayıs 1872 tarihli düzenlemeden sonra devlete geri iadesi gerekiyordu. Halbuki Baron Hirsch bu paraya el koymuş ve buradan da 13 milyon franklık bir kazanç elde etmiştir. Bunlar haricinde 10 senelik geçici dönem içerisinde devlete hiçbir ödeme yapmadan 50 milyon frank kazanmıştır. Bütün hepsi bir araya geldiğinde Baron Hirsch'in Rumeli demiryolları işinden elde ettiği meşru ve gayrimeşru kazancın 340 milyon 517 bin 813 frangı bulduğu görülmektedir. Bunların yanında Belova ormanlarının işletmesinden elde ettiği gelir de düşünülürse Baron Hirsch'in 1870-1875 yılları arasında yaklaşık olarak 50 milyon frank kazandığı ortaya çıkmaktadır. Yıllık ortalama kazancı ise 70 milyon frank olmuştur. Ayrıntılar için bakınız Vahdettin Engin, Rumeli Demiryolları, Eren Yayınları, İstanbul 1993. Görüldüğü gibi Osmanlı Devleti, Rumeli Demiryolları'nı inşa ettirmek için emperyalizm ve emperyalizmin taşeronu durumundaki kapitalist şirketlerce sömürülmüştür. Osmanlı Devleti, 1279 kilometre demiryolu karşılığında ortalama bir rakamla 2 milyar 800 milyon frank ödemiştir. Bu miktarı ödemek için sürekli yeni dış borç anlaşmaları imzalamıştır. Bir taraftan Belçikalı banker Baron Hirsch'i zengin eden Osmanlı Devleti, diğer taraftan kendisinden çok emperyalizmin işine yarayan bir demiryolu hattına sahip olmuştur. Rumeli demiryollarının devamı niteliğindeki Selanik Manastır hattının imtiyazı 1890'da 90 yıl süreyle Alman Deutsche Bank'a verilmiş ve 219 kilometre uzunluğundaki hat 1894'te işletmeye açılmıştır. Yıldırım adı geçen eser sayfa 12. Selanik İstanbul hattının imtiyazı ise 1892'de Fransız banker René Baudier 99 yıl süreyle verilmiştir. Hat 1896'da bitirilerek işletmeye açılmıştır. Adı geçen eser sayfa 12. İzmir-Aydın ve İzmir-Kasaba demiryolu projelerinin imtiyazları da İngiltere'ye verilmiştir. Anadolu'daki iki demiryolu hattının da İzmir üzerinden başlaması, bölgenin ticari potansiyelinden ve İzmir'in 19. yüzyılda bölgenin en önemli ticaret limanı olmasından kaynaklanmıştır. 1535 ve daha sonraki tarihlerde verilen kapitülasyonlarla 1838'deki Balta Limanı serbest ticaret anlaşmasından en çok etkilenen bölge Batı Anadolu olmuştur. 1579'da İngiliz Kraliçesi Elizabeth ile yapılan kapitülasyon anlaşması ve 1838 Balta Limanı ticaret anlaşması, İngilizlerin Batı Anadolu ve özellikle de İzmir'le ilgilenmelerinde etkili olmuştur. A. Nedim Atilla, İzmir Demiryolları, İzmir 2002, sayfa 30, K. adı geçen makale, sayfa 44. İngiliz sermayesi Osmanlı topraklarındaki demiryolu hatlarını stratejik amaçlar dışında daha çok kar amacı güderek yapmıştır. Demiryollarının geçeceği güzergahlar belirlenirken özellikle nüfus yoğunluğu fazla ve verimli topraklarla Avrupa ile kolay ulaşımı olan zengin bölgeler tercih edilmiştir. Kurmuş adı geçen eser sayfa 20. Böylelikle iç kesimlerde yetişen tarım ürünlerinin ve değerli madenlerin önce demiryolları ile limanlara, sonra da kendi ülkelerine kolaylıkla ulaştırılması sağlanmıştır. Daha sonra yapılacak olan Alman ve Fransız demiryolu hatları da benzer şekilde stratejik ve ticari amaçlara hizmet etmiştir. Key adı geçen makale sayfa 45. İngilizler Akdeniz'den Basra Körfezi'ne, oradan da Hindistan'a ulaşmak ve Ege bölgesinin ham madde kaynaklarından ve pazar imkanlarından yararlanmak amacıyla Anadolu'daki ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın demiryolunu inşa etmek istemişlerdir. Robert Wilkin adlı İngiliz tüccar ve dört arkadaşı Eylül 1856'da Osmanlı Devleti'nden İzmir-Aydın demiryolu imtiyazını almışlar, ancak çok geçmeden bu imtiyazı başka bir İngiliz gruba satmışlardır. Bu grup Mayıs 1857'de İzmir-Aydın Osmanlı Demiryolu şirketini kurmuştur. Yıldırım adı geçen eser sayfa 12. İzmir-Aydın Demiryolu, İngiliz emperyalizminin demiryolu sayesinde nasıl planlı ve programlı bir şekilde Türkiye'ye girdiğini göstermesi bakımından çok dikkat çekici bir örnektir. Yapılan anlaşmaya göre demiryolu inşası için gerekli mallar, gümrük vergisi ödenmeden ülkeye sokulabilecek, demiryolunun yapımı sırasında devlete ait topraklar, madenler ve ormanlar bedava kullanılabilecek ve demiryolunun işletmeye açılmasından sonra şirket, hattın kenarındaki 45 kilometrelik alan içerisinde bulunan madenleri çok az bir vergiyle işletme hakkına sahip olacaktır. Osmanlı Devleti şirkete kilometre garantisi vermiştir. Anlaşmaya göre demir yollarının 70 kilometrelik bir bölümü 1860 Eylül ayında bitirilecektir. Buna karşılık Osmanlı hükümeti demir yolunun ilk bölümünün açılışından sonra 50 yıl süreyle her yıl şirket sermayesinin %6'sı kadar kar etmeyi garantileyecek ve eğer kar bu oranın altına düşerse üstünü tamamlamayı kabul edecektir. Bütün bu ayrıcalıklara ek olarak Osmanlı hükümeti şirketin yönetimine karışmamaya söz verdiği gibi Aydın Demiryolu ile rekabet edebilecek şirketlerin kurulmasını önlemeyi de taahhüt etmiştir. Kurmuş adı geçen eser sayfa 38. İzmir Torbalı hattı 1860'da, Torbalı Celat Kahve hattı 1861'de tamamlanmış ve nihayet İzmir-Aydın Demiryolu 1866'da bitirilip işletmeye açılmıştır. Adı geçen eser sayfa 46-47. Aynı İngiliz şirketi 1879'da Aydın Sarayköy, Torbalı Tire ve 1888'de Sarayköy Dinar hatlarının imtiyazını almış. Aydın Kuyucuk hattı 1881'de, Kuyucuk Sarayköy hattı 1882'de açılmıştır. 1888'de Çatal Kara Ağaç Ödemiş hattı, 1889'da Sarayköy-Dinar hattı, 1890'da Batakçık-Söke hattı açılmıştır. 1912'de Dinar-Eğridir hattının işletmeye açılmasıyla demiryolunun toplam uzunluğu 609 kilometreyi bulmuştur. Ortaya çıkan demiryolu şebekesi, irili ufaklı dalları olan büyük bir ağacı andırıyordu. Yıldırım adı geçen eser sayfa 13. İngiltere'nin İzmir-Aydın arasında demiryolu yapmasının temel nedeni bölgenin İngiliz tüccarların kontrolünde olmasıdır. 1838 Balta Limanı ticaret antlaşmasından sonra Anadolu'da elini kolunu sallayarak ticaret yapan İngilizler, 1866'dan sonra Osmanlı Devleti'nin verimli topraklarının bulunduğu Ege bölgesinde toprak satın alarak çiftçilik yapmaya başlamışlardır. 1866 yılında İngilizlerin baskısı sonucunda yabancılara taşınmaz mal sahibi olma hakkı tanınmıştır. Buna bağlı olarak 1868 yılında İzmir yakınlarındaki verimli toprakların üçte biri İngilizlerin tapulu malı haline gelmiştir. 1878 yılında bu oran %41'e çıkmıştır. Kurmuş adı geçen eser sayfa 78-79. İngilizlerin gelişiyle birlikte bölgede tarımda makineleşme de başlamıştır. Adı geçen eser sayfa 91-92. Demiryolunun geçtiği bölgelerde geleneksel ürünler yerine sınai bitkileri yetiştirilmeye başlanmıştır. Adı geçen eser sayfa 71-72. Özellikle İzmir-Aydın Demiryolu'nun sağladığı bu gelişimden yararlanan Müslüman Türk üreticiler ve tüccarlar değil, İngiliz üreticiler ve tüccarlar olmuştur. İzmir-Aydın Demiryolu hem demiryolu imtiyazını alan İngiliz şirketine hem de İngiliz devletine kazandırmıştır. Öyle ki İngiltere dış borçlar dahil Türkiye'de yaptığı bütün yatırımların %43'ünü 1864-1913 yılları arasında İzmir Aydın Demiryolu şirketi aracılığıyla geri almıştır. Adı geçen eser sayfa 56. Osmanlı Devleti İzmir Aydın hattından sonra İzmir Kasaba hattının imtiyazını da İngiltere'ye vermiştir. 1863'te İzmir Kasaba hattının imtiyazını alan Edward Price adlı bir İngiliz, imtiyazı bir İngiliz şirketine satmıştır. %6 kar garantisiyle imtiyazı alan şirket, 1864'te yapımına başladığı demir yolunu 1866'da bitirmiştir. Yıldırım adı geçen eser sayfa 14. 75 kilometrelik Turgutlu-Alaşehir hattını kendisi yapmak isteyen Osmanlı Devleti, bunu başaramayınca hattın imtiyazını İzmir Kasaba hattını yapan İngiliz şirketine vermiştir. 1872'de başlanan hat 1875'te bitirilmiştir. Adı geçen eser sayfa 14. Aynı şirketin yaptığı hatlarla İzmir Kasaba hattı Afyon'a kadar ulaştırılmış ve bu hat 1899'da yapılan anlaşma ile Anadolu Demiryolu ile birleştirilmiştir. İzmir Aydın hattı gibi İzmir Kasaba hattı da Osmanlı'dan çok İngiltere'nin çıkarlarına hizmet etmiştir. Batı Anadolu'da 2. demiryolu hattının kurulması, Kasaba Turgutlu ilçesinin Gediz Havzası'nın tarımsal ürünlerinin toplandığı en büyük yerleşimlerinden biri olmasıyla ilgilidir. Bu yıllarda İzmir artık doğunun mallarını batıya aktaran tek liman değildir. Çünkü Avrupa artık İzmir yolu ile aldığı buğday ve bütün diğer maddeleri Anadolu'nun diğer limanları aracılığıyla da sağlayabilmektedir. Bu nedenle Ege bölgesi kendine has ürünlerini İzmir'den ihracata yönelmiştir. Böylece üzüm, incir gibi ürünler Amerika pazarlarına ulaşmıştır. Palamut, tütün ve diğer taneli ürünler yine İzmir'den ihraç edilmiştir. Key adı geçen makale sayfa 46. İşte İngilizler İzmir ve Turgutlu çevresinin bu ekonomik özelliklerinden yararlanmak için İzmir Kasaba hattının imtiyazını ele geçirmiştir. İzmir Aydın ve İzmir Kasaba demiryolları Batı Anadolu bölgesinde İngiliz etkisinin hızla yayılmasına yol açmıştır. Demiryollarının yapımı ile bölgedeki İngiliz ticaretinde önemli artışlar görülmüştür. Bunu İngilizlerin madencilik, tarım ve belediye hizmetleri gibi diğer sektörlerdeki yatırımları izlemiştir. Öz Yüksel adı geçen eser sayfa 12. Ege bölgesinde İngilizlerin inşa ettikleri demiryolları İngiliz emperyalizminin gelecekte Anadolu'yu işgal etmesini de kolaylaştırmıştır. Hatların yayıldığı alan dikkate alınacak olursa İzmir'e çıkacak işgal orduları bu hatları kullanarak rahatlıkla Marmara ve İstanbul'a kadar erişebilecektir. Bu nedenle hatlar iç kesimlere doğuya doğru kaydırılmıştır. Osmanlı Devleti hattın İngiliz imtiyazının çıkması için Alaşehir-Afyon hattını satın almıştır. Key adı geçen makale sayfa 47. Bu hatları yapan İngilizler kazanırken maalesef ülkesine demiryolu yapan Müslüman Türkler kaybetmiştir. Basit bir örnek vermek gerekirse, Manisa'ya demiryolunun ulaşmasıyla birlikte bölge insanının özellikle kervanlarla yaptığı taşımacılık sona ermiştir. İzmir'den 65 kilometrelik bir mesafeyi demiryolunun 3 saat gibi kısa bir sürede aşması, deveciliğin önemli bir meslek olduğu Menemen'de birçok kişinin bir anda işsiz kalmasına neden olmuştur. Adı geçen makale sayfa 46. İngiliz emperyalizminin İzmir Aydın ve İzmir Kasaba hatlarıyla Ege bölgesini sömürmeye başlaması, bu dönemde İngilizlerle rekabet halindeki Fransa'yı rahatsız etmiştir. Bunun üzerine Fransa, İzmir Rıhtımı'nın inşasını gerçekleştirerek İzmir'de tramvay ve su dağıtım imtiyazları alarak bölgedeki nüfuz mücadelesini sürdürmüş ve 1893 yılında diplomatik ve ticari politikaları sonunda İzmir Kasaba hattını İngilizlerden satın alarak bölgedeki sömürü yarışında İngilizlerden geri kalmadığını göstermiştir. Kurmuş adı geçen eser sayfa 163 ila 169. Bu rekabetin sonucu olarak İzmir'den Turgutlu'ya kadar olan bölüm ve Manisa-Soma arasını İngilizler, Soma-Bandırma arası ile Alaşehir-Uşak arasını ise Fransızlar inşa etmiştir. Key adı geçen makale sayfa 46. 19. yüzyılda İngiltere ile rekabet halindeki Almanya, Orta Doğu'yu sömürge haline getirerek Hindistan yolunu kontrol etmek istemiştir. Daha 1886'da bir Alman bilim insanı, Doğu, ihtiraslı milletlerin denetimine girmeyen tek yerdir. Kolonileşmek için şahane bir alandır. Eğer Almanya bu fırsatı kaçırmışsa, dünyanın paylaşımında en iyi payı almış olacaktır. Demiştir. Erol Ulubelen, İngiliz belgelerinde Türkiye İstanbul 1982 sayfa 14. Almanya'da Pan-German Birliği tarafından hazırlanan bir broşürde, Mezopotamya'nın verimli topraklarında Alman göçmenlerin yerleştirilmesinden ve Büyük Britanya'nın Hindistan'da yaptığı gibi bu bölgelerin Reich'in mülkü haline getirilmesinden söz edilmiştir. Lothar Rathmann, Berlin, Bağdat, Alman emperyalizminin Türkiye'ye girişi, çeviren Ragıp Zarakoğlu, İstanbul 1982, sayfa 55. İngiliz emperyalizmi gibi Alman emperyalizmi de Osmanlı topraklarına demir ağlarla girmiştir. G.P. Gough, demiryolunun geçtiği bölgelerde zengin maden stokları, zirai maddeler ve stratejik öneme sahip yerlerin bulunduğunu belirterek, Avrupa devletlerinin bu yolu denetimlerinde tutmalarında hayati çıkarlar vardır demiştir. Ulubelen adı geçen eser sayfa 14. Gerçekten de Almanların Bağdat demiryolu hattını geçirecekleri yerler her bakımdan Almanya'ya büyük kazançlar sağlayacaktır. Örneğin birinci plana göre hattın geçeceği Ankara, Sivas, Diyarbakır kentlerinde Alman sanayi için çok önemli olan maden kömürü, demir, nikel ve bakır yatakları vardır. İmbert adı geçen eser sayfa 36. İkinci plana göre hattın geçeceği yerler yine çok zengin yerlerdir. Almanların kendi deyimleriyle çalışkan ve iyi aletlere sahip Avrupalı sömürgeciler, Mezopotamya'da bu adanmış toprağın ürününü ele geçirecek, bol buğday, pamuk ve meyve devşirecekler, yerine maden kömürü ve petrol bulacaklardı. Adı geçen eser sayfa 62. Alman sömürgecilerine göre Anadolu sulama tesisleri yeniden yapıldıktan ve genişletildikten sonra gerek Alman dokuma sanayinin en önemli ham maddesi olan pamuğa, gerekse gıda maddelerinde özellikle tahıla olan ihtiyacını karşılamak bakımından Anadolu adeta bir ambar durumundadır. Rathmann, adı geçen eser sayfa 62-63. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Bağdat Demiryolu konusundaki şu görüşleri Alman emperyalizmi için demiryollarının ne anlama geldiğini göstermesi bakımından çok önemlidir. Almanlar her zamankinden daha çok hatırlarında tutmalıdır ki, sanayi anlaşmaları, iktisadi teşebbüsler ve sermaye yatırımları başka ülkelere beraberlerinde siyasi nüfuzu da götürürler. Earle, adı geçen eser sayfa 132. Bağdat Demiryolu imtiyazını ele geçirerek Osmanlı'nın en değerli topraklarını emperyalist demir ağlarla ören Almanlar, bir taraftan demir yollarıyla Osmanlı'yı kontrol edip sömürürken, diğer taraftan kendilerine yönelik muhtemel bir askeri tehdidi önlemek için de Osmanlı yönetimini ve ordusunu kontrol altında tutmuşlardır. Örneğin Alman Büyükelçisi Wangenheim, 1913 yılında Alman hükümetine yazdığı bir raporda, "Orduyu kontrol eden kuvvet Türkiye'de en büyük kuvvet olacaktır. Hiçbir Alman düşmanı hükümet ordu tarafımızdan kontrol edildikçe iş başında kalamayacaktır." demiştir. Yusuf Hikmet Bayır, Atatürk Hayatı ve Eserleri, Ankara 1970, sayfa 59. Bu doğrultuda Almanlar Osmanlı ordusunu Alman ekolüne göre yeni baştan organize etmişler, bununla da yetinmeyerek Alman komutanlarla Osmanlı ordusunu bizzat idare etmişlerdir. Almanlar, Padişah 2. Abdülhamit döneminde Bağdat Demiryolu imtiyazını elde etmekle başlayıp, İttihat ve Terakki dönemindeki orduyu kontrol etmeyle devam eden süreçte Osmanlı Devleti'ni her bakımdan kendi etkileri altına almıştır. O günlerde Osmanlı'daki bu Alman nüfuzundan rahatsız olup sesini yükselten belki de tek komutan Atatürk'tür. Osmanlı'nın Alman şirketlere büyük ayrıcalıklar tanıyan demiryolu imtiyaz sözleşmeleri sayesinde Almanya, Osmanlı'dan her bakımdan büyük kazançlar elde edecek ve Osmanlı İmparatorluğu Alman sanayi ürünleri için iyi bir pazar olacaktı. Daha önce ulaşım zorlukları nedeniyle çok pahalıya gelen mallar artık demiryolu sayesinde alıcılarına daha hızlı ve daha ucuza ulaşabilecekti. Nitekim 1906 yılına gelindiğinde Almanya, 26 önemli malın Osmanlı Devleti'ne ithalinde İngiltere'yi geride bırakmıştır. Bu malların sayısı 1906'ya gelindiğinde 31'e yükselmiştir. Kurmuş adı geçen eser sayfa 166. 1881'de Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulmasından sonra İngilizler ve Fransızlar Anadolu'dan Bağdat'a uzanan bir demiryolu için mücadele ederken, George von Siemens başkanlığındaki Alman Deutsche Bank, Osmanlı'dan Haydarpaşa İzmit hattını Ankara'ya kadar uzatma imtiyazını almıştır. 1888'de imzalanan bir anlaşma ile Deutsche Bank, 6 milyon franklık bir ödeme ile daha önce işletmeye açılmış 91 kilometre uzunluğundaki Haydarpaşa İzmit hattını da satın almıştır. Ayrıca Bursa ve Kütahya bağlantılı hatların yapımı için de ruhsat elde etmiştir. 23. ayrımın sonu sayfa 321.